Okul zili. Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar.
Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan.
...95.0 Açık Radyo'da Okul Zili programındasınız. Ben Ayşe Alan. İki haftada bir perşembe akşamları eğitime dair önemli konuları konuşuyoruz. Bugün ve bundan sonra birkaç bölümde matematik eğitimini konuşacağız. Matematik eğitimi birçok eğitim alanında olduğu gibi çok boyutlu bir konu. Konu Mimar Sinan Üniversitesi'nden öğretim üyesi Özer Öztürk. Hocam hoş geldiniz.
Merhaba,
öncelikle.
Merhaba, hoş bulduk.
Bundan sonraki programlarda bugün başlayarak sizinle aslında bir dizi matematik eğitimi programı yapacağız. Öncelikle çok teşekkür ediyorum.
Ben
kabul
teşekkür
ettiğiniz
ederim.
İçin. Bugünkü konumuz şöyle başlayacağız matematik eğitimine. Çocuk odaklı matematik eğitimi konuşacağız bugün sizinle. Hızlıdan ilk sorumu sorarak başlamak istiyorum. Neden çocuk odaklı matematik eğitimi dedik? Eğitimin kendisi zaten çocuk odaklı değil midir?
Öyle olması gerekiyor ama yaygın yaklaşımda öyle olmadığını düşünüyoruz genelde. Öncelikle çocukların okulda ne öğreneceğine, ne zaman öğreneceğine, onunla ne zaman ne yapabileceğine yetişkinler karar veriyor. Bu çocuğu bir anlamda yok sayan bir bakış. Halbuki okula gelmiş başlamış bir çocuk başka bir çocuktan farklı bir anlayışla, farklı bir kavrayışla gelmiş olabiliyor. Farklı öğrenme biçimleri olabilir. Yapmak istediği, merak ettiği farklı şeyler olabilir. Bunları her yerde, her zaman aynı şekilde yapalım diye düşünürsek yok saymış oluyoruz. Matematik çocuğun gerçek bir birey olduğunu kabul edip onun özne olduğu, onun merakının geliştiği, onun becerilerinin geliştiği bir süreç olmalı. O yüzden herhangi bir çocuk için ben şu anda ne yapabiliyorum, bundan sonra kendimi nasıl geliştirebilirim sorusuna cevap verdiğimiz bir öğrenme süreci olmalı. Bu yüzden çocuk odaklı dedik.
İsteğimiz bu aslında.
İsteğimiz bu.
Bir taraftan. Peki mevcut eğitim sisteminde Türkiye'den konuşuyoruz. Matematik eğitiminin çocuk odaklı olmamasının nedenleri ne? Neden olamıyor? Ne kısıtlıyor bizi?
Bir kere sınav sistemi muhtemelen başlatıyor bunu. Bir kaygımız var. Çocuklar bir sıralama sınavına girecekler. Burada üst sıralara çıksınlar. O yüzden biz çözebilecekleri soruların sayısını olabildiğince erken yaşlarına itibaren artırmalıyız. Çok zaman kaybetmeden yapmalılar her şeyi. En böyle verimli, en ideal yöntemleri öğrenmeliler. En güzel sorularla karşılaşmalılar. Sınav sisteminde şöyle bir değişiklik oldu, ona da hazırlıklı olsunlar diye çok fazla endişemizin yansıdığı bir yer burası. Ve bazen hani aslında 8. sınıfa kadar gerçek anlamda bir sınava girmeyecekler. Ama ilkokul 1'de bile o sınavı hedef alarak böyle kararlar alınıyor, planlamalar yapılıyor. Bu da hani sen birey olarak matematikle ne kadar ilgilisin, neyi merak ediyorsun, bunu önemsemeyeceğim ben. Bu sınav çok önemli bir sınav. 8 sene boyunca buna hazırlanman gerekiyor. Baştan çocuğa söylemek demek. Tabii bu acayip bir kaygı yaratıyor. Birçok çocuk korkmaya başlıyor. Sonucunda da işte matematikten uzaklaşan, ben matematik yapmak istemiyorum diyen çocuklar görüyoruz. Yine yani bizim kendi yetişkinler olarak kaygılarımız eğitimi şekillendiriyor. Bundan kaynaklanıyor bence.
Bizim bazı beklentilerimiz var ve çocuğu aslında bir toplumsal öğrenme var değil mi orada? Çocuk ilkokula başladığı andan itibaren matematiğin çok iyi olsun, matematik çok önemli bir ders gibi. Bütün bu algılarla giriyor ama işlerinde değişmesi gerekiyor. İlk tanıştığı andan itibaren bambaşka bir dünya kurabilir miyiz çocuğa? Bambaşka bir ilişki kurabilir mi aslında?
Çocuk aslında matematikle ilkokulda tanışmıyor.
Evet.
Yani 2 yaş civarında işte bebeklerin matematiksel becerileri, matematiği algılamaları üzerine çalışmalar var. Daha erken yaşlara inenler de var. Çocuk ilkokula geldiğinde aslında matematiğe dair çeşitli kavrayışlara, çeşitli problem çözme becerilerine sahip. Bu tabii erken yıllarda gelişimsel süreçler farklı rutlar izleyebiliyor. Daha erken konuşanlar, daha geç konuşanlar, kendilerini resimle daha iyi ifade edenler, işte biraz mizaç gibi şeyler de var. Ben biraz daha çekingen olabilirim. Hı-hı. Diğeri böyle çok daha hani herkese her şeyi anlatmak istiyor olabilir. Ama hepsine biz diyoruz ki şimdi bir durun, matematik siz bilmiyorsunuz, şöyle yapılır. Şunu öğren, bunu yap, bunu yap, bunu yap. Dolayısıyla önceki anlamaları çocuğun kendi aklını yok sayan bir başlangıç oluyor. Ben şimdiye kadar birçok şeyi böyle deneyerek, yanılarak, oyun oynayarak ve bundan keyif alarak yapmış biriyken şimdi bu şansım yok. Hızlı bir şekilde öğretmenimin söylediği yöntemi anlamalıyım. Onu tekrar tekrar yapıp hatasız yapacak hale gelmeliyim. Bu da yani düşünmeyi durduran bir süreç. Birçok çocuk aslında böyle ilkokulda başladığında okuma yazmayı böyle el becerileri hani harfleri oluşturmak falan kasları falan zorlayan bir süreç. Okuma yazmayı çok sevmiyor. İşte ses birleştirmek için odaklanması lazım. Harfleri düzgün yapmak için tekrar tekrar yapması lazım. Matematiği çok seviyorlar ilk başta. Ev çalışmalarında falan matematik daha çabuk bitiyor. İşte düşünüp bir şeyler katabiliyor falan. Ama iş problem çözmeye gelince işte bu hazır verilen yöntemler, şunu şöyle yap, bunu böyle yap diye çocuğun düşünmeden, niyesini anlamadan öğrendiği ve tekrar ettiği yöntemler düşünme alışkanlığını bıraktırdığı için problem çözmede bir zorluk yaşamaya başlıyorlar. Kopuşu orada görüyoruz. O zamana kadar her şey yolunda aslında. Çünkü bir şarkı söylüyorlar bana. Şarkıyı hatırlayarak 5, 10, 15, 20 diye sayıyorum. Ama bunun hani çarpma ne demek? Kavramsal olarak ne demek? Ne gibi özellikleri var? Niye 10'dan sonra 15 geliyor? 15'ten sonra niye tekrar 20'ye dönüyorum? Yani bir niye 0, bir niye 5? Bir örüntü var orada. Bunları anlamadan, yeterince sorgulamadan, sadece böyle çağrışımsal olarak hatırladığım için sonra onu kullanamıyorum düşünmek için. Acele ediyoruz. Yani Kasım ayında bizim sınıftaki tüm çocuklar okudu. Hepsi işte şu işlemleri yapabiliyor.
Yapabiliyorlar.
Evet. Öğretmenler olarak acele ediyoruz. Bazen veliler olarak acele ediyoruz. Şu sınıftaki çocuklar okumaya geçmiş. Bu sınıftaki çocuklar işte çarpmaya geçmiş. Bizim çocuklar 2 basamak sayıları topluyor. Bizimkiler 3 basamak sayıları topluyor. Bu çocuğu gerçekten yok sayan bir bakış. Kendi kaygılarımızdan hadi hadi çabuk çabuk çabuk yaptın yoksa kötü bir şey olacak. Ve çocukların yani en büyük özelliği bebekliklerinden biri yetişkinlerin duygularını anlamak. Daha konuşmayı, konuşulanları anlamayı bilmedikleri durumda yüzümüze bakıp duygumuzu anlıyorlar. Kendilerini güvende olup olmadığını ona göre anlıyorlar. Eğer anne baba ya da öğretmen benim matematik eğitimimle ilgili kaygılanıyorsa, yetişkin olarak bir bildikleri vardır herhalde. Demek ki kötü gidecek bu.
Evet. Ama bir taraftan şu da var. Yani eğitim sisteminin çok da merkezinde bir ders. Yani her zaman ne denilir? Matematiğin iyi olsun. Her çocuğa söylenen bir şey. Çünkü mevcut sınav sisteminde eğer iyi matematik yapamıyorsan üniversite sınavında neredeyse yoksun. Yani seçebileceğin bölüm sayısı bile bu kadar kısıtlıyken böyle bir mesaj veriliyor
çocuklara.
O zaman çocuklara.
Belki duygularından bahsedelim biraz çocukların ve bunların evet. Matematik eğitimine etkilerinden bahsedelim. Şimdi bu OECD'nin yaptığı PISA sınavlarında uzunca süredir karşımıza çıkan bir grafik var. Ülkelerden sınava giren çocukların ortalama matematik kaygılarına bakıyoruz. Bunu yatay eksene koyuyoruz. Yani ileri gittikçe kaygı artıyor demek. Dikey eksende ortalama başarı puanlarını, sınavdan aldıkları notun ortalamasını koyuyoruz. Ve bu grafik bize diyor ki kaygı arttıkça başarı düşüyor. Böyle bir ilişki var. Sonra madem kaygı matematik başarısını düşürüyor, tabii sadece başarı odaklı olduğumuzu düşünelim. Yani çocuklar zaten kaygılansın, kaygılanmasın bizim umurumuzda değil diyelim. Sadece başarıya bakalım. Kimde var bu kaygı? Niye var? Bunu anlayalım. Yok edelim, başarı artsın. Sınava giren çocukları %10'luk başarı dilimlerine ayırıyorlar. Yani en yüksek notu almış %10'luk grup, en yüksek notu almış ikinci %10'luk grup, üniversite sınavındaki %1'lik dilimler gibi. Ve bir grubu sabitleyip, mesela en düşük notu almış %10'luk grubu sabitleyip, bu grup içinde kaygı bir birim arttığında başarı nasıl değişiyor? Buna bakıyorlar. Ve şu çıkıyor, %10'luk bir düşüş çıkıyor. Yani PISA'da alınan sınavlar böyle 300-350'lik bir aralıkta diyelim. Yani 300-650 arasında 24 puanlık bir düşüş görüyoruz. En az puan almış grupta. En yüksek puan almış grupta bu 36 puana çıkıyor düşüş. 36 puanlık bir düşüş oluyor. Her grupta var ve daha çok puan alan grupta oransı olarak yine %10 olacak şekilde daha çok düşüş var. Bu bize şunu söylüyor. Sadece matematikte zorlananlarda yok kaygı. Matematikte aslında gayet yüksek performans gösteren çocuklarda da kaygı var. Ve şöyle sorular. Hani burada çocuklara yapılan çeşitli anketler var. Oradan bu bilgiler toparlanıyor. Şu cümleye katılıyor musun? Sınıfımda matematikte en başarılı birkaç çocuktan biri olmak istiyorum. Bir eksen bu. Katılıyorum, kesinlikle katılıyorum, kararsızım, katılmıyorum diyebilir. Ne kadar katılıyorsa o kadar ileri doğru götürüyoruz bu ekseni. Diğer eksende de şuna katılıyor musun? Bir matematik sınavına çok iyi hazırlanmış olsam bile sınavda çok geriliyorum. Ve biri diğerini tetikliyor. Yani eğer ben sınıfımda en iyi birkaç çocuktan biri olmak istiyorsam kaygım artıyor. Ve kaygı artınca başarının %10 kadar düşebildiğini biliyoruz. Demek ki çocukları biz rekabet üzerinden, bir sınavdaki başarı üzerinden böyle güdülediğimizde aslında ters tepen bir şeyler olabiliyor. Lise sınavı, üniversite sınavı böyle sınavlar. Hırslansın biraz. Ben ona işte bu çok önemli diyeyim. Bunu mutlaka öğrenmen gerekiyor diyeyim. O şekilde matematik düşünmeye, matematik çalışmaya motive edeyim demek aslında iyi çalışmıyor. Bunun yerine mesela çocuklara şunu sorsak. Size ödev veriyorlar, ev çalışması veriyorlar. Niye yapıyorsunuz bunları desek?
Not almak için der.
Yani bizim çocukluğumuzda mesela şöyle bir cevap olabilirdi. Yapmayınca dövüyorlar.
Değil mi? Evet.
Yapmayınca kızıyorlar. Yapmayınca üzülüyorlar öğretmenim ya da annem babam. Yapınca seviniyorlar olabilir. Hı hı. Bunlar beni geliştiriyor. Yapınca öğreniyorum. Daha iyi yapıyorum olabilir. Faydacı bir bakış olabilir. Ya da çocuk şöyle bir şey diyebilir. Ya bunlar çok keyifli şeyler. Sen niye böyle şeyler yapmıyorsun? Hı. Ben bunu yapmak istiyorum zaten. Bundan keyif alıyorum demesi lazım. Ama burada bu keyif meselesi birazcık hani caz müzik dinlemeye başlamak gibi. İlk başta ne yapıyor bunlar? Şimdi bir şey başladı, bambaşka bir şey oldu. Bir melodiyle başlıyor. Onu eviriyor, çeviriyor. Hop diğerine gönderiyor. Öbürü onun çevirdiği halini anlayıp onu başka bir şekilde dönüyor. Aslında çok güzel bir oyun oynuyorlar. Ve caz müzik yapamasam bile bunu izlemek keyif veriyor. Edebiyatta bir kitaptan bir şeyler okuyorum. Anlamsız geliyor. Niye böyle bir şey yazdı şimdi burada? Daha önceki bir yazarın bir eserine gönderme yapıyor. Ben o yazarın eserini okumamışsam bunun niye öyle yazıldığını anlamıyorum. Dolayısıyla keyif alabilmem için biraz tanımam lazım, işin içine girmem lazım. Bu keyfi, bu merakı canlandıracak süreçlerle motive etmemiz gerekiyor. Kaygı olmayacak, hı hı. Hırs olmayacak, rekabet olmayacak. Benim gelişimime uygun olacak, bana uygun bir sonraki adım tanımlanmış olacak. Ve ben bunu yaparken kendim yapıyor olacağım. Öğretmenimin yaptığının aynısını yapmaya çalışmayacağım. Niye öyle yaptığımı düşünmeliyim, başka türlü olabilir miydi diye düşünmeliyim, arkadaşım nasıl düşünmüş, onun gibi yapsaydım nasıl olurdu, acaba ondan beslenebilir miyim diye bakmalıyım. Bu başka alanlarda olduğu gibi birlikte düşündüğümüz, çeşitli çözümler ürettiğimiz bir süreç olmalı. Keyifli bir süreç olmalı.
Yani bu anlattıklarınızın hepsi mevcut okul sisteminin tam tersi.
Evet, tam
söylediğiniz.
Tersi.
Yani özellikle şurayı alıp açmak isterim. Sizin söylediklerinizden benim anladığım özellikle ilk, elbette siz de açtınız bunu, çocuğun aslında bireyin matematikle tanışması elbette ki okulla başlamıyor. Ama ilk okula başladığı andan itibaren bizim yetişkinler olarak çocuğun matematikle olan kurduğu ilişkiyi nasıl tasarladığımız, düzenlediğimiz çok önemli. O zaman konu müfredata geliyor. Mevcut sistemde nasıl bir müfredatta çocuk karşı karşıya ve öğretmen tabii ki. Onu uygulayıcılar olarak.
Şimdi belli şeyleri yapabilsin bakışı. Hı.
Evet.
Bu işte sadece belki ilkokul okuyacak, sonra okul hayatı olmayacak, vatandaş olacak bireylerin toplumda işte yaşayabilmeleri için, belli işleri yapabilmeleri için, askerlik hizmetinde söyleneni yapabilmeleri için toplama yapabilsin, çarpma yapabilsin, şu tür problemleri çözebilsin diye. Nasıl yaptığı önemli değil, anlayıp anlamadığı önemli değil, yapabilir hale getirin bakışı. Ya bunu kazandırmanın bir yolu çok fazla örneğini gösterip nasıl yapılacağını tekrar ettirmek, bazı şeyleri ezberletmek. Niyesini hiç bilmiyor ama 6 tane 7'ye 42 diyor otomatik olarak. Okey, tamam, bu artık çarpma yapar, çünkü çarpma yapmak için önce 6 tane 7'nin kaç olduğunu hatırlaması gerekiyor. Sonra oradaki 6'yı ne yapacak, 4'ü ne yapacak onu söyleyebilirim. 6'yı şuraya yaz, 4'ü şuraya ekle diyebilirim. Adım adım benim söylediğimi yaparak çarpma işleminin sonucunu doğru şekilde bulur. Ama mesela bilmiyorum sizin eğitiminizde nasıldı ama yani genel olarak belki dinleyicilerimiz de düşünebilirler. Toplama, çıkarma, çarpmaya biz en sağdaki basamaktan, birler basamağından başlıyoruz. Sonra bölme öğreniyoruz. Gidip en soldaki basamaktan başlamamız gerekiyor. Bir çocuğun burada niye şimdi böyle bir şey yapıyoruz demesi lazım. Niye böyle yapıyoruz? Ve bunun bir nedenini tartışmamız, açıklamamız lazım. Çocuğun düşünmesi lazım. Nedenleri, niyeleri çekip çıkarıp sen şunu yapabil, şöyle şöyle yapacaksın, sakın şöyle yapma, sakın hata yapma, deneyip yanılma. Her şey çok iyi çerçevelenmiş, söyleneni yapan insanlar yetiştirmek demek bu. Bu belki hani dediğim gibi sadece insanların ilkokul okuyacağını varsaysak belki bu tür kararlar verebilirdik. O kadar zamanımız var, daha sonra hiç eğitim alamayacak, internet yok, kitap yok, sonradan da öğrenemez, o dönemler öyleydi. O dönemden başlayan bir gelenek. Ama dünyanın dört bir tarafında artık hani ihtiyacın bu olmadığı, matematik şöyle bir şey, karmaşık durumlar var hayatta. Kendi hayatımızda da, dünyanın problemlerinde de, iş hayatımızda da bu karmaşık problemleri anlayıp matematiksel ile dönüştürdüğümüzde bazen güzel çözümler bulabiliyoruz. Ama çözümleri biz buluyoruz. Dolayısıyla matematik ne yapılır sorusuna çocukların çözülür, öğrenilir gibi cevaplar verdiğini görüyoruz. Halbuki matematik yapılır. Biz matematik yapıyoruz demesi lazım. Bu öğrendiklerinizi nereden biliyorsunuz siz dediğimizde öğretmenim anlattı, annem babam öğretti, kitaptan okudum, işte özel ders öğretmenim var yerine ben buldum, biz bulduk, düşündük bu yöntemi biz bulduk demeleri lazım. Aktif olmaları, matematiği yapar olmaları lazım. Tabii bulacakları şeyler belki bizim böyle insanlık olarak ulaştığımız matematik bilgisiyle kıyaslanınca çok minik şeyler. Ama bu yaşlarda kendileri için minik keşifler yapmaya başlamaları ve bunun nasıl ilerlediğini deneyimlemeleri günün birinde henüz kimsenin bulamadığı şeyler bulma potansiyellerini artırıyor. Amaç da bu bir yandan.
Evet, ama bir taraftan da mevcut sınav sisteminin işte LGS'nin işte üniversite sınavının olduğu sistemde çok net hani biz de öğretmenler olarak bildiğimiz İşte 12. sınıftan mezun olmuş bir öğrencinin şu şu şu kazanımlara ulaşması, şu problemleri matematikte çözebiliyor olması lazım ki bu sınava girsin diye bir beklenti var. Hı hı. Sizin tariflediğiniz matematik eğitiminde aslında benim anladığım çocuk düşünme becerilerini işin içine koyup aslında dediğiniz gibi matematik yapıyor. Böyle bir matematik müfredatı birincisi mümkün mü diye soracağım. İkincisi o zaman amaç olarak koymalı mıyız bilmiyorum ama parantez içerisinde bunu soruyorum. Böyle tariflediğiniz matematik yapmak denilen matematik müfredatının son noktada amacı nedir?
Şimdi şöyle belki sınav ama sınav var. Bir sınav gerçeği var.
Evet.
Söylemiyle bağlayarak bunu söyleyeyim. Şimdi bu tür sınavlar sıralama sınavları.
Evet.
Eğer bu sınavlarda hep önceki yıllarda sorulmuş sorulara benzer sorular sorulursa ne oluyor? Matematikle çok ilgili, çok meraklı, çok çalışkan ve profesyonelce desteklenerek bu sınavlara hazırlanan çok fazla çocuk var. Belki hatırlarsanız TEOG diye bir sınav vardı. Bir sene 17.000 birinci çıkmıştı.
Evet, hatırlıyorum.
Bu oluyor. Dolayısıyla genellikle bunun olmamasının nedeni, yani 17.000 birinci çıkmıyor ya, bu sınavda en yüksek performansı gösterecek çocukları sıralayacak sorular da oluyor bu sınavlarda. Bunun da tek bir yolu var. Daha önce de sorulmuş hiçbir soruya benzememesi, orijinal olması. Çocuğun kendi çözümlerini üretmek durumunda kalması. Yani bir benzerinin çözümünü görmüş olsa onu oraya transfer ederek çözecek ama bu tür sorular o grubu sıralayacak miktarda mutlaka bulunuyor. Yine PISA'dan şunu biliyoruz. Yani bu en üst seviye 5 ve 6 seviyesi Türkiye'de maalesef nüfusun çok küçük bir oranının ulaştığı bir seviye. Ve başka ülkelerle, Avrupa ülkeleriyle, Uzak Doğu ülkeleriyle falan kıyasladığımızda oransal olarak çok az. Bu genetik bir farklılıktan olamaz. Yani öyle Avrupalılar zekidir, Uzak Doğulular zekidir, Anadolu'da yaşayan insanlar bu kadar zeki değildir falan gibi bir şey olamaz. Bu bizim eğitim sistemimizin bir sonucu.
Evet.
Ve şunu söylüyor bize, 5 ve 6 potansiyeline çıkma kapasitesi olan pek çok çocuğu buraya çıkaramıyoruz biz. Nedeni de sınavda çıkmış soruların çözümlerini tekrar tekrar çocuklara anlatarak o sınavda başarıyı yakalayabileceklerine inanmamız. Oysa ancak işte taklit edilerek benzerlerini çözebildikleri yere kadar getirebiliyor. PISA sınavında matematikte 4'ü çok geçemememizin nedeni de bu.
O zaman bizim içerikle ilgili bir derdimiz mi var, öğretim yöntemiyle ilgili mi? Şimdi şöyle, siz bu konuda uzmansınız diye soruyorum.
Şöyle,
hani matematik müfredatında ne var?
Aslında biz neyi ölçüyoruz, neyi önemsiyoruz, vurguyu nereye yapıyoruz kısmı. Mevcut öğretim programının amaçlar kısmını eğer dikkate alsaydık, orası aslında bize çok fazla alan açıyordu. Mesela toplama ve çıkarma arasındaki ilişkiyi anlar diye bir kazanım var.
Evet.
İlkokul kazanımı. Şimdi bunu ben nasıl yorumlayacağım? Ben toplama şudur. Bak şimdi sen burada eğer bir terimin kaç olduğunu bilmiyorsan şu çıkarma işlemini yaparak bunu bulabilirsin diye bir yöntem öğretip bu tür soruları çözer hale getirebilirim. Ve toplamayla çıkarma arasındaki ilişkiyi anlar kazanımı bu tür sorularla ölçülürse çocuk da soruyu çözer. Ben amacıma ulaşmış olurum. Kazanım gerçekleşmiş olur. Ama burada ben anlattım, ne yapacağını söyledim ve çocuk onu yaptı. Ama eğer ben kavramsal bağ kurma becerisini geliştirmek istiyorsam kendisi anlar diyorum. Toplamayla çıkarma arasındaki ilişkiyi anlar, etken bir çatı. O yüzden benim o ikisinin arasındaki ilişkiyi sorgulayabileceği, kurcalayabileceği bir öğretim sürecini tasarlamam. Çocuğun o kavramsal bağlantıyı kendisinin kurması lazım. O zaman şuna ben şununla yaklaşabilirim, bu bununla aynı şey gibi kavramsal bağ kurma becerisini ileride kullanabilecek. Yani neyi ölçtüğümüz ve neyi derste neyi hedeflediğimiz önemli.
Evet.
Yeni müfredat buna biraz daha anlatacak gibi görüyor ama duruyor ama henüz daha açıklanmadı. Bekliyoruz onu.
Onu da eğer açıklanırsa diğer programlardan bir tanesinde konuşuruz. Belli ki bir beceri setinden bahsediyorsunuz. Aslında kazanımların hepsi de bir beceriyi gösterir. İşte o beceriyi geliştirmek adına. Ama bir taraftan da sınıfta diyelim ki 20 öğrencimiz var ideal durumda. Her öğrencinin matematikle olan ilişkisi ve kaygı düzeyi, becerisi yine, de aynı olmayabilir.
Burada yine eğer ben sabit hedefler koyup herkesin bu hedefe gelmesi lazım, benim çıkış kazanımlarım bunların gerçekleşmesi lazım diye bakarsam, çocukları birbiriyle kıyaslarsam bu oldu bu olmadı diye yanlış yola gitmiş oluyorum. Benim şuna bakmam lazım, herhangi bir çocuk ne yapabiliyor, bunun üstüne ne öğrenebilir? Ve çocukların kendilerinin gelişimlerine dikkat çekmem lazım. Bir ay önce bunlarda zorluyordum. Bak şimdi rahat rahat yapabiliyorsun. Şimdi seninle şunu biraz şöyle çalışalım ve şunu şunu yapabilir hale gelelim. Yani bunun adı farklılaştırma. Kalabalık bir sınıfta herkesle tek tek bunu yürütmek mümkün değil ama iki veya konuya göre üç gruba ayırıp üç ayrı süreç yürütebilirim. Belki bazı bir grupta süreci biraz daha adımlayabilirim. Yol gösterebilirim biraz daha. Hangi basamaklara basarak o keşfi yapabileceğini ben planlayabilirim. Diğerinde daha uzun adımlar atmasını, daha genellemesini, daha derinleşmesini isteyebilirim. Ama herkesi bulunduğu yerden bir adım sonrasında taşımayı hedeflemem lazım. Yani pek çok öğrenme güçlüğü var. Bu öğrenme güçlüğü olan çocuklar bu süreçte çok hırpalanıyorlar. Belki bunu da ayrıca konuşabiliriz.
Evet, özellikle kaygıyı belki de tekrar orada açıp konuşmak lazım. Farklılık demişken yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz ama biraz işin kız ve oğlan çocuğu boyutunu konuşalım mı? Çok az süremiz var
yani
ama.
Özetle şöyle söyleyeyim. Bu böyle çok merak edilen, aslında bence çok gerekli bir soru değil ama politik nedenlerle de merak edilebiliyor, toplumsal nedenlerle de. Araştırmalar gösteriyor ki cinsiyetin matematik performansına, matematik başarısına doğrudan bir etkisi yok. Ama yetişkinlerin cinsiyetlerin ne yapabildiğine dair inançları çocukları çok etkiliyor. Dolayısıyla eğer yetişkinler oğlan çocukların daha başarılı olduğunu matematikte düşünürlerse süreç öyle gidiyor. Öğretmenleri ya da ebeveynleri ya da toplum.
Kendini gerçekleştiren
kendini kehanet. Gerçekleştiriyor. Yani çocuğa inanırsak yapıyor, inanmasak yapamıyor.
Evet.
Bir uzamsal becerilerde bir fark görüyoruz. Onun dışında zaten eğitim pek çok alanında kız çocuklar oğlan çocuklardan giderek daha iyi performans gösteriyorlar.
Hocam uzamsal beceriyi bir
uzamsal
açar mısınız?
Beceri zamanla, mekanla, yönle, evet. Üç boyutlu nesnelerin hareketleriyle falan ilgili beceriler. Mesela bir küpü zihninizde döndürmek, yön bulmak, perspektif oluşturmak gibi şeyler. Bunlar büyük oranda işte erken yaşlardaki oyuncak ve oyun seçimiyle, çocuğa biçilen rollerle ilgili meseleler. Üzerinde çalışıldığında kız çocuklarda ve hatta yetişkinlerde hızla geliştiğini biliyoruz. Biraz IQ testlerinde falan daha çok görürüz bunları. Okul müfredatına yeterince giremiyor. Aslında girmesi lazım. Yeni müfredatta da bence ağırlığının daha fazla olması lazım.
Evet.
Çünkü matematiğe ve başka pek çok alana çok etki ediyor. Yani erken yıllarda okuduğunu anlama ifade becerisi ve uzamsal beceriler akademik performansı belirleyen göstergeler gibi duruyor. Birçok araştırma bunu söylüyor.
Harika. Şimdi programımızın sonuna geldik ama başta da söylediğim gibi aslında biz bunu bir program dizisi yapacağız hocam sizinle. Ve bundan sonraki programlarda da aslında işin müfredat yönünü, veli yönünü, en çok bence merak edilen konulardan bir tanesi, öğretmen yönünü, sınıfta neler yapabiliriz bu alanda tek tek açacağız. O yüzden iyi bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. 25 dakika çok hızlı geçiyormuş.
Çok hızlı geçiyor gerçekten. Çok keyifli bir sohbetti. Tekrar teşekkürler. 95.0 Açık Radyo'da Okul Zili programındaydınız. İki hafta sonra Perşembe akşamı tekrar birlikte olacağız. İyi akşamlar.